Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, anayasal bir devlet olma mücadelesini, modernleşme çabalarını anlatıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 200 yıl süren bu çabanın muhtelif kilometre taşlarına, önemli kurumlarına, metinlerine, isimlerine, bu dönemde yaşanan krizlere, bu gelişmelerin o dönemin şartları içerisinde dünyayla münasebetine, iktisadi alanla münasebetine, kültür eğitim alanıyla münasebetine bakmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu büyük, uzun süren mücadelesinin bugünkü hem Türkiye'nin güçlü demokrasisine, hem güçlü devlet kapasitesine, hem de siyasi kültürüne ciddi olumlu manada katkıları var. Tabiatıyla bu dönemden gelen bir takım problemler de var. Bu problemlerin de üzerinde durarak bu problemleri, alanları küçültmek, ortak paydayı ve Türkiye'nin demokrasi, devlet kapasitesi, hukuk devleti olmak bakımından güçlü dinamiklerini de daha da güçlendirmek mümkün. Siyasi tarihin, siyasetin, siyasi kültür çalışmalarının temel gayesi de bu olmalı. Türkiye'nin tek parti dönemine mütakiben yeniden çok partili hayata dönüş süreci üzerinde konuşuyoruz. Malum, dünya özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde demokrasi bakımından, liberal anlayış bakımından büyük bir gerileme yaşıyor. Aşırılıklar çağı denilen bir dönemin içinde bu dönemde dünya. Bu aşırılıklar çağının içerisinde ideolojik, hatta siyasi sistemlere tesir eden aşırılıklar var. Sosyalizm, faşizm, bunların çeşitli ülkelerdeki iç mücadeleleri, askeri diktatörlükler bu zemini teşkil ediyor. Bütün dünyada ister istemez bunlardan etkileniyor. Türkiye'nin de bunlardan, bu aşırılıklar çağından hiç etkilenmediğini söylemek doğru olmaz. Türkiye de bundan olumsuz manada etkileniyor. Tek parti dönemi bu olumsuzlukların yaşandığı bir dönem. Ama Türkiye'nin daha da aşırılıklara düşmemesinin arkasında bu 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'nin modernleşme hareketleri, anayasal devlet olma mücadelesi, 1. 2. Meşrutiyet ve milli mücadele döneminin tecrübeleri var. Ve tek parti döneminin yöneticilerinin bu dönemde elde ettiği siyasi kültür ve tecrübelerin büyük rolü var. Onlar daha alt düzeydeki bir takım kadroların, siyasetçi, bürokrat veya aydın, bu aşırılıklar çağından etkilenmiş bu zümrelerin ideolojik manevralarına karşı pragmatik tedbirler alarak Türkiye'nin daha sert bir rejime savrulmasını engelleyecek bir yerde duruyorlar. Ama neticede Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş döneminde yaşanan büyük dönüşümün yanı sıra bunların bir tek parti dönemi altında yapılmış olmasının, ifade ettiğimiz bu dünyadaki aşırılıklar çağının muhakkak yarattığı bir tahribat var. Bu tahribat da çok partili hayata geçiş sürecini zorlaştırıyor. Bu oralarda, bu dönemde yaşanan problemlerin böyle bir arka planı olduğunu görmek lazım. Yine burada her şeye rağmen hem İsmet İnönü ve etrafındaki bazı isimlerin, hem de Demokrat Parti'de Celal Bayar ve etrafındaki bazı isimlerin bu bahsettiğimiz dönemin tecrübelerini, siyasi kültürünü taşıdıkları için o çok partili hayata geçiş sürecindeki meseleleri, zorlukları aşabilecek bir yetenek sergilediklerine, bir problem çözme kabiliyeti olduklarını ifade etmek durumundayız. Geçtiğimiz programlarda hem Demokrat Parti'nin kuruluş döneminde hem 1946 seçimleri etrafında yaşanan problemler, buna karşılık bu hizbe daha sert karşılık vermek arzusunda olan Demokrat Partililerin varlığı, ama bütün bunların hem CHP içerisinde İnönü, Demokrat Parti içerisinde Bayar tarafından daha mutedil zeminlere çekilmesi ve netice itibariyle daha aşırılık taraftarlarının parti içlerinden tasfiye edilmesi, beraberinde gerilimi yumuşatacak çalışmaları hayata geçirmişti. Bu çalışmaların sonucunda partiler bir araya gelerek İnönü'nün hazırladığı bir beyanname ile demokrasiye çok partili hayata geçiş sürecindeki kararlılık ifade edilmiş ve CHP'nin içerisindeki Recep Peker gibi, İçişleri Bakanı Şükrü Sükmen Söer gibi sert siyasetçilerin alanı daralmıştı. Bu zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de bir reforma yönelmesini mümkün hale getirmişti. Böylece Türkiye çok partili hayata geçiş sürecinde iki tarafında gayretiyle 46'da yaşanan problemleri çözecek bir gayretin, çalışmanın içerisindeydi. Diğer taraftan tabii bütün bu olup bitenlerin muhakkak surette iç dinamiklerine baktığımız gibi dış dinamiklerine de bakmak icap ediyor. Dış dinamiklere baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve bu sona erişle beraber bir yandan Sovyetler Birliği'nin savaştan galibiyetle güçlenerek çıkmasının beraberinde getirdiği yeni soğuk savaş gerilimi var. Diğer taraftan iki dünya savaşının meydana getirdiği büyük tahribatı aşmak için ve aynı zamanda bu Sovyet tehlikesini bertaraf etmek için Batı'nın yeni bir dünya düzeni kurma çabası var. Türkiye bu iklimde bilhassa Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile dostluk anlaşmasını imzalamaması ve Sovyetler Birliği'nin güçlenerek Bulgaristan'da da iktidarda bulunan, idare gelen komünist rejimin arkasındaki aktör olması, Yunanistan ve İran'da komünistlerin taraf olduğu iç savaşların yaşanması, Sovyetler Birliği'nin Boğazlar ve Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu'sunda bir takım haklar iddia etmesiyle yaşanan gerilimler, Türkiye'nin Osmanlı döneminden itibaren Rusya ile yaşadığı büyük problemleri hatıra getirerek Türkiye'nin Batı'nın güvenlik şemsiyesi altında Sovyet tehdidine karşı kendisini güvencede hissetme arayışını güçlendirdi. İsmet İnönü bu istikamette bir gayret içerisinde 2. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren Sovyetler Birliği'nin bu tavrı karşısında Batı'ya yaklaşan, Batı ile ilişkileri geliştiren bir zeminde dış politika yürütmeye başladı. 2. Dünya Savaşı'ndaki denge oyunu diye tabir edilen Selim Demirel'in araştırmasında, kitabındaki ifadesiyle artık Batı şemsiyesi altında bir dış politikaya dönüşmüştü. Şimdi tabii biraz önce de ifade ettik, bu sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarından kaynaklanmıyor. Batı da bu manada Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'dan Orta Avrupa'ya doğru yayılmasını, Akdeniz Havzası'na yayılmasını engellemek için bir mücadele yürütüyor. Bu mücadelenin muhtelif ayakları var. Yani o ayakların bir kısmı işte güvenlik teşkilatının oluşturulması NATO çerçevesinde gelişecek. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri bu İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı büyük tahribatı aşmak ve Avrupa'nın savaştan etkilenen ülkelerin ekonomisini canlandırarak onların bu tartışmalı zeminde Sovyet etkisinden çıkmasını temin etmek ve Batı ile entegrasyonunu kuvvetlendirmek için bir takım çalışmalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun en bilinen örneği Marshall planı olarak hayata geçecek. Batı Avrupa ile beraber Yunanistan ve Türkiye'de bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik desteğini alacak. Ama diğer taraftan tabii bu destek ve Amerika'nın planlaması Türkiye'nin iktisadi olarak kendi istediği istikamette değil, bu Batı'nın, Amerika'nın bilhassa öngördüğü hiyerarşide bir yerde durması çerçevesindeki Amerikan planlamasının da varlığını bizlere gösterecek. Daha sonraki dönemlerde bilhassa Demokrat Parti'nin, Menderes'in, daha da sonra Adalet Partisi'nin, Demirel'in Batı ile Amerika Birleşik Devletleri ile temel anlaşmazlığı da bu noktada olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin güçlü bir sanayi kurmasını, sanayileşmesini, dolayısıyla bir bağımsızlaşma eğilimlerini tasvip etmeyen, Türkiye'yi daha ziyade tarım ülkesi olarak planlayan ve bu çerçevede tutmak isteyen anlayışıyla hem Menderes hem de Demirel iktidarları döneminde anlaşmazlıklar yaşanacaktır. Bu anlaşmazlıkların da sadece ekonomi değil, siyasi alanda da Türkiye'ye ciddi maliyetler üreteceğini önümüzdeki dönemleri işlerken, ele alırken göreceğiz. Şimdi 1947 Haziran'ında açıklanan Marshall Planı adıyla bilinen program 1948'den başlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nden kredi ve yardım almayı Türkiye açısından mümkün hale getiriyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki olup bitenler Türkiye'nin kalkınma stratejisini, dış dünya ile eklemlenme şeklini değiştirecek tartışmalara, gelişmelere yol açtı. Türkiye savaştan hemen sonra bir kalkınma planı yaparak devletçi iktisat politikasını sürdürmeyi denedi ama 1945'te hazırlanan plan taslağı İktisat Bakanlığı tarafından diğer bakanlıklara dağıtıldı. Bu dönemde gerek iç gerekse dış politik gelişmeler giderek iktisadi hayatta bu devletçi dış politika yerine özel sektörün ağırlığını artıracak bir zeminde ilerledi. Ağustos 1946'da Şükrü Saracoğlu hükümetinin yerini alan Recep Peker hükümeti bu durumu iktisat politikasına yansıtmaya başladı. Hükümet 7 Eylül 1946'da Türk lirasını devalüe ederek ve dış ticareti serbestleştirerek çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi, değişiklik gerçekleştirdi. Kalkınma planının böylece uygulanması da terk edildi. Mesela bu devalüasyon meselesi çok tuhaf hadiselere de yol açmıştır değerli dinleyiciler. Recep Peker gelip bunu mecliste açıklayacak. Bunu başkaları duymasın diye işte Maliye Bakanlığı'nın müsteşarlarını, uzmanlarını mecliste bir odaya kilitliyorlar. Böyle hani ilk defa da olacağı için tam nasıl yapacaklarını, ne yapacaklarını bilmeyen bir geçiş süreci yaşanıyor. Tabii bu girişte de söylemiştim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik olarak değişmesi anlamına da geliyor. Kurultaylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktisattaki katı devletçilik uygulaması yumuşatılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yandan değişirken diğer yandan da bu değişiklikleri halka, seçmene, kamuoyuna anlatmaktaki zorluklarının arkasında da parti içerisindeki bu aktörlerin direncinin de ciddi rol oynadığını ifade etmek lazım. Evet, iktisat politikasına dönecek olursak Türkiye bu dönemde yeni kurulan uluslararası iktisadi teşkilatlara üye olmaya başlıyor. 11 Mart 1947'de Uluslararası Para Fonu yani IMF'ye üye oluyor. Malum iktisat tarihi konuşulurken ya da siyaset konuşulurken sık sık bu IMF sözünü duyarız. Bu IMF 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemin yeni dünya düzeninin iktisadi ayaklarını oluşturan kurumlardan birisidir. İkincisi de Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ya da Dünya Bankası diye bilinen yere üye oluyor Türkiye. Aynı yılın Nisan ayında da Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı Anlaşması'na katılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yani içerideki çok partili hayattaki değişimiyle beraber uluslararası iktisat alanında hem dış politika hem de üye olduğu teşkilatlar bakımından yeni bir sürecin içerisine, yeni bir dinamiğin içerisine girdiğini görüyoruz. Bunları konuşmaya önümüzdeki programda da devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye Program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.